أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hayırlı vakitler olsun kıymetli kardeşlerimiz, muhterem cemaatimiz. Rabbimiz her vaktin farkında olmayı, sofilerin tabiriyle İbnül Vakit olmayı nasip etsin hepimizin. Vaktin tecellilerinin farkında olan, vaktin çocuğu olan, her vakitti fark edip o vakitte yapılması gereken güzelliği yapan insanlardan, müminlerden eylesin efendim. Bu sohbetlerimiz bir seri halinde devam ediyor. Pek muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi hocamızın Faziletler Medeniyeti isimli çok mühim bir eserinden konuları bizler de takip ediyoruz. Faziletler Medeniyeti dediğimiz zaman hatırımıza gelen Rabbani Vahiy Medeniyetidir. Faziletler Medeniyeti dediğimiz zaman hatırımıza gelen Nebevi Muhammedi bir faziletler yoludur. Gerçekten bizim fazilet diye kabullendiğimiz veya bizim mantığımıza göre fazilet nedir diye sorduğumuzda gerçekten bize vahiy ile bildirilen güzellikler, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize bildirdiği güzellikler hatıra gelir ve gerçekten de bir mümin ancak bu faziletleri yaşamak suretiyle, bu faziletlerden mürekkep bir şahsiyet kazanmak suretiyle medeni insan olur. Medeni insan, vahyin terbiyesinde yetişen insan, sünnet-i seneyyenin terbiyesinde yetişen insandır. Vahyin şekillendirdiği, sünnet-i nebeviyenin şekillendirdiği insan medenidir. Eğer vahiyden uzaksa, sünnet-i nebeviyden bir haberse, elbette ki ona medeni demek de çok mümkün değildir. Hani Akif'in tabiriyle, medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar diyor. Evet, eğer vahiy ile beslenmezse insan, vahyin terbiye ettiği bir insan olmazsa, yani muhabbetten bir haber, Allah korkusundan habersiz, emanet ve ahde vefasız bir insansa, hangi sıfatı taşırsa taşısın, ona medeni denmez, medeniyetle alakası yoktur ve gerçek medeniyet de Allah'a kul olmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme güzel ümmet olmak, hocamızın okuduğu ayet-i kerimede geçtiği gibi en güzel örneklikleri Efendimiz'den almak, Allah'a ümit içinde olmak, ahiret derdinde olmak, Cenab-ı Hakk'ı bol bol zikretmektir. Bu muhteva içerisinde muhabbetten başlamıştık kıymetli kardeşlerimiz. Allah korkusu, havf ve recayı konuşmuştuk. Yine kitabımızdan naklen tazimi konuşmuştuk. Ve son haftada emanet ve ahde vefayı konuşmuştuk. Bunlar hepsi gerçekten faziletler medeniyetinin kilometre taşları veya dayandığı sütunlar diyebiliriz. Bugün de sadakati konuşacağız inşallah. Kalbin sadakatini, ailenin sadakatini, sözün sadakatini, amellerin sadakatini. Evet, sadakat özellikle aile hayatında çok çok önemli bir kavram. İş hayatında çok çok önemli bir kavram. Siyasette çok çok önemli bir kavram. Herkesin kendi alanına göre tabii. Ama bizim sadakattan kastımız burada özellikle her şeyden önce kalbin sadakati. Ne demek kalbin sadakati? Kalbin doğruyu terennüm etmesin. Bir kalpte iman varsa o kalp doğruyu söylüyordur. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah hissediyorsa kalp gerçekten doğruyu söylüyordur. Sadakat oradan başlar. Yok, eğer kalp bu kelimeden mahrumsa kalbin fıtratı çünkü La ilahe illallah Muhammedur Resulullah hakikati üzerine yaratılmıştır. Kalp bunu söylemek için yaratılmıştır. Allah Teala insan kalbine bu hassayı koymuştur. Kalp onu terennüm ediyorsa sadakat oradan başlıyor. Kendi fıtratına uygun sözü söylüyor. bunu söyleyemiyorsa elbette ki kalp o zaman yalan söylüyor demektir. Evet. La ilahe illallah'ın dışında başka bir söz söylüyorsa bir yolla kalp kirlenmiş, başka bir tesir altında kalmış, hakikatini bulamamış ve dolayısıyla hakikatten uzak kaldığı için de kalp yalan söylüyordur. Yani inkar kalbin yalanıdır. İmansa kalbin sadakatıdır. Kalbin doğrusudur. Muhterem hocamız, Allah razı olsun kendilerinden, bize önce oradan başlayalım. Ahzab suresinin 21 ve 24. ayetlerini okudum. Bu ayet-i kerimelerde Rabbimiz önce sevgili peygamberini bizlere bir müstesna örnek olarak takdim ediyor. Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için en güzel bir örnektir. Burada müfessirler çok güzel bir izahta bulunmuşlar. Bugün şöyle tefsirlere bir baktım kıymetli kardeşlerim. Allah Resulü sadece vahyi tebliğ edip gitmedi bize. Hani bugün ne yazık ki Allah Resulü'nü yakından tanımamanın verdiği bir sıkıntıyla daha farklı bakış açıları var. Hani peygamber bir mesajı taşıdı. Ötesi bizi ilgilendirmez. Bizi mesaj ama peygamber o mesajı bizatihi yaşadı. Evet. Yani peygamber bir teori koymadı haşa ortaya. Geçen hafta da konuştuk bunu. Peygamberlerin emirliği neydi? Vahyi olduğu gibi insanlara duyurmak. Ne vahyettiyse Cenab-ı Hak. Ondan ne bir kelime eksik, ne bir kelime fazla. Peygamberin vahiyden bir şeyi saklamaya veya bir şeyi ilave etmeye hakkı yok. Onun için Resulullah Efendimiz zaman zaman hatta sahabilerine aman dedi. Vahiy ile gelen hakikatlerle benim sözler birbirine karışmasın sakın. Onları ayrı tutun. Hatta bir dönem sözlerinin yazılmasını engelledi Peygamber Efendimiz. Onları vahiy zannetmesin insanlar diye. Vahiy katipleri vardı Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem. Bir vahiy geldiğinde bu ayetleri şu surede şu ayetten sonra yazacaksınız diye her biri yazılıyordu. Dolayısıyla Efendimiz'in eminliği önce vahyi tebliğ etmesi. Ama Allah Teala bu vahyi size en güzel şekilde yaşayacak bir insan olarak bize peygamberi bildiriyor. Yani peygamber bu vahyi nasıl yaşadır bu vahyi? Allah Teala'nın onun kalbine indirdiği vahiy onun hayatında şekillenmiş oluyordu. Onun için de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizin için en güzel bir örnektir. Ama kim için? Bir ahirette Allah'ın rahmetini uman, ahiret gününde bir de Allah'ı zikredenler için. Hemen arkasından da kıymetli kardeşlerim, bugün bu ayetlere baktığımda bunu gördüm. Cenab-ı Hak müminlerin Resulullah'la olan ilişkisini, Resulullah'ın özellikle bu eminliğini ve doğruluğuna nasıl inandıklarını, ondan sonra da gerçekten Cenab-ı Hakk'ın da o sadıklara, sıdıklarına nasıl fayda vereceğini bize bildiriyor. Şöyle ki, bu ilk ayetten sonra, yani Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar, Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir diye Ahzab suresinin 21. ayetinden sonra şöyle buyuruluyor, müminlere gelince, müminler, düşman birliklerini gördüklerinde işte Allah ve Resulü'nün bize vaat ettiği Allah ve Resulü doğru söylemiştir dediler. Evet. Yani müminler düşman birliklerini gördüklerinde içlerinde en ufak bir tereddüt yok. Allah bize vaat etti, Resulullah bize vaat etti. Zira Allah da Resulü de doğru söylemiştir. Bunda hiç şüphemiz yok. Biz büyük bir güven içerisinde canımızı ortaya koyuyoruz. Evet. Böyle bir hani yeni tabirle özgüven diyelim. Resulullah vaat ettiyse bize bir zafer, Allah bize vaat ettiyse bir nusret, hiç şüphemiz yok. Düşman şu kadar da olabilir, bu kadar da olabilir, gücü de bu olabilir. Ama biz Allah ve Resulünün bize vaat ettiği her güzelliğin hakikat olduğunda asla şüphemiz yok. Çünkü Allah doğru söyler. Resulullah doğru söyler. Sadakallahu ve Resulü. Ayet okunduğu zaman çok zaman Sadakallahül azim diyoruz. Ne demek? Allah'ın söylediği doğrudur elbette yani. Bu orduların gelişi onların ancak imanlarını ve Allah'a bağlılıklarını artırdı. Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler var. Evet, ricalün sadakû mâ âhedullâhe aleyh. Allah'a bir söz verince o sözde sadakat gösteren nice erler var. Onlardan kimi sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir. Kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde sözlerini değiştirmemişlerdir. Ve son ayeti kerime bu bölümde, çünkü Allah sadakat gösterenleri, kalbi sadık olan, sözünde sadık olan, amelleri sadık olanları sadakatleri sebebiyle mükafatlandıracak, münafık dediğimiz özü sözü birbirine uymayanları da ya azap edecek veya tevbe ederlerse tevbelerini kabul edecektir. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Evet, bu akşamın Ahzab suresinden 21 ve 24. ayet-i kerimeleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bize hayatımızın bütün alanlarında üsve-i hasene dediğimiz en güzel örnek olarak takdim ettikten sonra, Yüce Rabbimiz beyan ettikten sonra müminlerin de sözlerinde, davranışlarında sadakat sahibi olmaları gerektiğini ve bu sadakatin de Cenab-ı Hak katında büyük bir ecri getireceğini, sadakattan mahrum olanlarınsa ya azaba düşeceğini veya tevbeye fırsat bulursa tevbe edeceklerini, Allah'ın bağışlanmasını umabileceklerini beyan ediyor. Dolayısıyla bizim şahsiyet ve kalbi kıvam dediğimiz faziletler medeniyetinin inşa ettiği insan tipinde en çok aranması gereken temel taşlarından birisi, sütunlardan birisi de sadakattır ki bütün peygamberlerin ortak vasfı. Bir önceki sohbetimizde emanetten bahsetmiştik. Bütün peygamberlerin ortak vasfı eminliktir. Hem vahyin eminliği hem de hayatındaki bütün ilişkilerdeki eminlik. İkincisi de sadakattır ki sözde ve özde doğruluk, ihlaslı ve samimi olmak demek. Sözü doğru, kalbi doğru, ihlaslı ve samimi insana sadık insan deniyor. Cenab-ı Hak da gerçekten bizlere çok açık bir şekilde emirle, biraz sonra ayet-i kerimeyi okuyacağız tekrar, sadıklarla beraber olun. İçiniz, dışınız, ameliniz hepsi böyle bir çizgi üzerinde dümdüz olsun. İçiniz bir başka alem, dışınız bir başka alem, ameliniz bir başka yerde savrulmuş insan olmayın. Kalbinizden o neşet eden iman hayata dümdüz bir şekilde yansın. Sözlerinizde, bütün muamelelerinizde o imanın neşesi, güzelliği, doğruluğu görülsün diye. Onun için de Kur'an-ı Kerim burada okuduğumuz ayet-i kerimede bizlere Allah sadakat gösterenleri sadakatleri sebebiyle mükafatlandıracaktır. Peki böyle bir mühim vasfa sahip olabilmek için de elbette ki bu kazanılması gereken bir haslet, dünyada bir takım gayretlerde bulunmak lazım. Bunların da en mühimi şüphesiz Cenab-ı Hakk'ın bizlere beyanı ve çile takvadır ve sadıklarla beraber olmaktır. Önce bir sadık insanlar vardır. Bakarsanız böyle hani sırat-ı müstakim üzere hiç eğilmeyen, sözünde en ufak bir tereddüdünüz olmaz, davranışlarında en ufak bir eğriliği göremezsiniz. Dersiniz ki bunlar sadık insanlar. Ki Kur'an-ı Kerim'de başka ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak اُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ diye sadıkları ayrıca tarif ediyor Bakara suresinde. Dolayısıyla ayet-i kerimede Tevbe suresinde ise ey müminler Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani size zarar verecek şeylerden kendinizi koruyun. Size ahiret saadetini kazandıracak güzellikleri de hayatınızın ölçüleri haline getirin. Hayatınız, evet, size güzellikler kazandırsın Ama size zarar verecekken bu dünyada hem öbür alemde zarar verecek şeylere karşı da kendinizi dikkatli bir şekilde koruyun ve sadıklarla da beraber olun. Şeyh Sadi vardır meşhur, Altın Oluk dergisinde de hep onun böyle makaleleri devam ediyor elhamdülillah. Sadıklarla beraberliğin faziletini ve bunun zıttında da sadık insanlardan ayrılmanın hazin akıbetini şöyle ifade ediyor. Bu çok meşhur bir kıssadır malumunuz. Ashab-ı Kehf'in köpeği Kıtmir, sadıklarla beraber olup onlara sadakat gösterdiği için de büyük bir şeref kazandı. Namı da Kur'an-ı Kerim'e geçti. Nuh ve Lut'un hanımları ise fasıklarla beraber oldukları için cehenneme düçar oldular. Onun için muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi Üstadımızın bu eserin yanında bütün sohbetlerinde sık sık hatırlattığı bir şey vardır. İnsanın kaderine iki şey tesir eder bütün hayatı boyunca. Bir yediği lokma, bir de bulunduğu çevre. Evet. El mer'u me'a men ahabbe buyuruluyor. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Fasıkları severse, günahkarları severse, günah muhitlerinde olursa, isyan muhitlerinde olursa, inançsızlık muhitlerinde dolaşırsa, hayatı da aynen onlar gibi olur. Ama Allah'ın salih kullarıyla, güzel insanlarla, sadıklar deyince, salihler deyince, illaki belirli bir hani toplum içinde seçilmiş, böyle kanaat önderi insanları düşünmeyin. Toplumunda güzel insanlar vardır. Esnaftır, sanayicidir, ondan sonra tüccardır, öğretmendir. Ne bileyim, farklı mesleklerde ama baktığınız zaman hayır yüzünde o secdenin güzelliğini görürsünüz. Hani Kur'an-ı Kerim'deki simahum fi vucuhim min eseri sucud. Secde eserinden dolayı onların yüzlerinde bir nur parlar dediniz. Bazen ona vapurda bakarsınız görürsünüz. Bazen metrobüste görürsünüz, tramvayda görürsünüz. Çarşıda alışveriş yaparken görürsünüz bir güzel yüz ki, değil mi? O zahiri güzellik değildir. Yürüyüşündeki güzelliğe kıpta edersiniz. Alışverişindeki güzelliğe kıpta edersiniz. Herhalde bu Allah'ın salih, güzel bir kulu dersiniz. İşte o güzel insanlarla insan eğer bir yerde tanışıyorsa onlarla ilişkisini devam ettirmelidir. Çünkü güzellik de saridir, çirkinlik de saridir kıymetli kardeşlerim. Güzellikle saridir, çirkinlikler de saridir. Faziletler de saridir, rezaletler de saridir. Yani bir insan cömert insanların yanında oldukça tabii olarak içinde cömertlik duyguları farkında olmadan gelişmeye başlar. Böyle hasislerle, dünyaca insanlarla, başka hiçbir sözü olmayan, dünyadan başka hiçbir şey konuşmayan insanlarla oldukça da o da ehli dünya dediğimiz sadece hayatı dünya ölçülerine göre gören, onun ötesinde bir ahiretlerde olmayan insan olur. Evet, şimdi dertli insanlarla beraber oldukça size de dert yansır. Neyin derdi yansır hocam? Gazze'nin derdi yansır. Suriye'nin derdi yansır. Keşmir'in derdi yansır. Ondan sonra yansır, yansır. Ama hiç onlarla alakası olmayan insanlarla olursanız da hiçbir dert yansımaz. Ne Gazze'den haberiniz olur, ne Keşmir'den haberiniz olur, ne başka türlü yerlerden haberiniz olur, yani müminlerin ızdırap çektiği, acı duyduğu, Doğu Türkistan'dan haberiniz olur. Onlar gündeminize bile gelmez. Çıkın bakalım şöyle bir sokağa da, sorun bazı insanlara. Ya Doğu Türkistan diye bir yer tanıyor musunuz siz? Keşmir diye bir yer tanıyor musunuz? Ondan sonra Filistin diye bir yer tanıyor musunuz? Bana ne kardeşimdir? Hatta bir de size kızar ya, ne işin var oralarda diye. Ama bir başka yüreği yanık müminin yanına varırsanız, o gece seherlerinde zaten ondan meşguldür. Her gün ellerine dua açıp, Ya Rabbi Müslümanları aziz eyle diyordur. Değil mi? Müslümanların gariplerine yardım eyle diyordur. Açlarını doyur Ya Rabbi, susuzlarına su ikram et Ya Rabbi diye dualar ediyordur. Onun yanına varıp da biraz ona hal hatır sorduğun zaman onun gündeminde o vardır. Onun için gündemlerimizi daha çok bulunduğumuz muhitler oluşturur. Kimi evlerde belki hiç seccade serilmez. Oralarda da evin çoluğu çocuğunun da öyle bir derdi de olmaz. Ama kimi evlerde bakarsanız anneler, babalar secdelidir, seccadelerini görürler. Minik yavrular da oyun olarak kendini seccadenin üzerinde seçer oyun alan olarak. Değil mi? Onun için hakikaten kıymetli kardeşlerim, ülfetler, birlikleri, beraberlikler çok önemlidir. Hani söyle dostunu, sana söyleyelim kim olduğunu derler. Evet, kişi dostunun dini üzeridir. Kimle dost olursanız onun dini üzeresinizdir. O bakımdan da Kur'an-ı Kerim bize sadıklarla beraber olun derken de aman fasıklarla beraber olmayın. Allah rahmet eylesin kendilerini. Merhum Mahmud Sami Efendi, Şubat ayı özellikle de onun çok konuşulduğu bir aydır. 12 Şubat 1984'te vefat etmişler. Hemen hemen hiçbir sohbeti yoktu ki bu ayeti kerimeyi okumasınlar. Ya eyyühellezine amenü tekullah ve künü ma'as-sadıkin. Ey müminler, Allah'a karşı takva sahibi olun da sadıklarla beraber olun. Hemen arkasından da bir de bunun nehi olan ayet var derdi. فَلَا تَقُتْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَا الْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَ Sakın işin bittikten sonra zalimler topluluğuyla oturma. Zalimler kim hocam? Hakikati tanımayan, Allah'ı tanımayan, peygamberi tanımayan, hayatı günahlar üzerine kurulmuş insanlar. E peki ne yapacağız hocam? Tebliğimiz devam edecek elbette ki. Biz onlara tesir etmeye gayret edeceğiz. Kitap vereceksiniz, onu sadıklar muhitine taşımaya çalış. Ama bir yerde bir zulüm topluluğu varsa artık onların içinde oturma. İşini gör, merhum Hazret'in tabiri buydu. İşini gör, ondan sonra hemen sıvış derdi. Çok dikkat etmişler büyükler. Mesela önümüzde Ramazan'a pek az bir zaman kaldı. Abdullah Tehlevi Hazretleri var. Kaddesallahu sirra. Ramazan'da böyle bir yerden geçerken bakmış ki bir yerde gıybet ediliyor. İnsanlar toplanmışlar, gıybet ediyorlar. İşte orada zulüm var yani. Başka türlü bir zulüm var. Gıybet ediyorlar. Hemen yürüyün, orucumuz bozuluyor demiş Hazret. Efendim demişler, bir şey yemedik, içmedik. Ama demiş, gıybet ediliyor burada. Efendim biz yetmedik ki demiş yanındakiler. Ama dinledik demiş yani. Dilimiz gıybet etmedi ama kulağımıza gıybet buluştu. Aman kaçalım buradan. Evet, buraya eğer tebliğ imkanımız varsa ne âlâ. Yoksa o zaman biz oradan kaçalım. Cenab-ı Hak da dinle, kitapla, peygamberle alay edilen meclisler olduğu zaman onlar sözü değiştirinceye kadar siz oradan ayrılın. Değil mi? Hatta yahudu fi hadisin gayri. Onlar başka bir sözü değiştirip de günah sözden çıktıncaya kadar çıkarlarsa o zaman onlarla oturun. Ama siz sakın onlara katılmayın. Onun için kıymetli kardeşlerimiz, hakikaten hayat bize bir emanet. Bu hayatı nerelerde kullanıyoruz? Kulak bize bir emanet, neleri dinliyoruz? Göz bize bir emanet, neleri seyrediyoruz? Bunun çok farkında olmamız, bu noktaya göre de kendi hayatımızı şekillendirmemiz gerekiyor. Bu Şeyh Sadi'nin hakikaten Ashab-ı Kehf'in köpeği misali çok meşhurdur. Kimdi Ashab-ı Kehf? Ashab-ı Kehf, zalim bir hükümdara karşı biz sizin inandıklarına inanmayız, sizi ve taptıklarınızı terk ediyoruz deyip mağaraya sığınan insanlar. Yedi genç yani. Cenab-ı Hak onlara اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اَمَنُوا بِرَبِّهِمْ فَزِدْنَاهُمْ هُدًا Onlar Rablerine inanmış gençlerdi. Evet, Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de onların hidayetini artırdık. Allah'ın mahluku. Yine denk geldi bugün. Sami Efendi Hazretlerinden bahsedeceğim yine. Bir yakını anlatıyor. Bir haç mevsiminde buyuruyor Hazret. Odamıza geldiler. Kapıda birisi var, yiyecek bekliyor dediler diyor. Biz de tepsiyi aldık, çıktık dışarıya. Herhalde bir adam var diye. Baktı kimse yok diyor. Döndük geldik geriye. Biraz sonra diyor, tekrar geldi. Kapıda birisi var, sizi bekliyor dedi diyor. Baktı ki orada bir köpek. Köpek dememiş Hazreti yani. Birisi demiş, Allah'ın mahluku diyor yani. O da mahluk, yaratılan. Bizim gibi, biz de mahlukuz. Yaratılanız yani. Ama adamız insan. Fakat önce mahlukuz. Dolayısıyla Ben de biraz önce dedim ya, o mahluk da, o hayvancağız da, bir başka ifade, daha net ifadeyle, bu gençlerin peşine takılmış. Kaç sene, 309 sene mağarada kalmışlar. O da onlara sadakattan ayrılmamış. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle وَكَلْبُهُمْ بَاسِتُونَ سِرَاءَهِ بِالْوَسِيدِ. O da mağaranın önünde ayaklarını uzatarak 300 sene Allah onları orada yaşatmış. Ha, takılmış gelmiş onların peşine ama Kur'an-ı Kerim'de zikredilen bir varlık haline gelmiş. Öyleyse diyor Şeyh Sadi, onlara gösterdiği, yani inanan insanlara gösterdiği, gençlere gösterdiği sadaka sebebiyle o da bir şeref kazandı. Ama diğer taraftan peygamber hanımları olmasına rağmen Nuh ve Lut'un hanımları, onlar da fasıklarla beraber oldular. Hatta onlara yardım da ettiler. Onlar da ne yazık ki cehenneme düçar oldular. Onun için kıymetli kardeşlerim, hakikaten bizim İslam tarihine baktığımız zaman, kendi tarihimize baktığımız zaman bu noktada müstesna örnekler görüyoruz. Özellikle Allah Resulü, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı, az önce ayet-i kerimede geçtiği gibi, bizler için hayatın bütün alanlarında en güzel misal olduğu gibi, sadakat dediğimiz hakkı ve hakikati olduğu gibi söylemek ve kendine büyük bir güven ortamı oluşturmak noktasında birinci örnektir. Ki onun eminliğine herkes şahitlik ettiği gibi, sadıklığına, doğruluğuna da düşmanları da şahitlik etmişler. İslam tarihinde meşhur bir Ebu Süfyan kıssası vardır. Ebu Süfyan, Müslümandan olmadan önce İslam düşmanlarının önde gelenlerinden biriydi. Kureyş'in reisiydi çünkü. Bir zamanlar ticaret için Şam'a gittiğinde Bizans kralı Heraklius ile uzun bir konuşma yaptı. Hatta ona şikayet etti, yani ya bizim içimizden bir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra bize atalarımızın dininden bizi değiştirmek istiyordu. Dertleşti Ebu Süfyan Bizans kralı Heraklius ile. Ama Resul Efendimiz daha sonra biliyorsunuz Heraklius'e mektup da gönderdi yani. Ebu Süfyan anlatıyor bunu. Heraklius diyor ki, peygamberlik iddiasında bulunmadan önce onu hiç yalancılıkla itham etmiş miydiniz? Yani daha 40 sene yaşadıysın içinizde, şimdi 40 sene sonra ben peygamberim diyor. Peki 40 senedir tanıyorsunuz siz bu insanı. O 40 sene içinde kendisine hiç böyle bir şey gördünüz mü? Yani ya bu adam yalancıdır falan dediniz mi? Ebu Süfyan diyor ki, asla. Yani doğruyu söylüyor yani orada. Orada doğruyu söylüyor. Kalbi la ilahe illallah diyemiyor ama o da bir Resulullah Efendimiz'in bir mucizesidir inşallah. Allah ona da orada doğruyu söyletiyor yani. Yalan söyleyebilirdi. Biz onu yalancını da biliyoruz derdi ama Allah ona orada doğruyu söyletiyor. Evet. Orada yalan söyleyemiyor. Çünkü Allah Teala Habibi edibini koruyor. Habibi edibini koruyor. Orada yalan söyleyemiyor. Peki diyor, hiç sözünde durmadığı olur mu? Hayır diyor. Hiç sözünde durmadığı da olmadı. Ne söz verirse o sözü tutar. Biz şimdi onunla ama bir nokta, bir anlaşma yaptık. Bakalım tekrar göreceğiz. Bugüne kadar en ufak bir şekilde sözünde durmadığını görmedik. Ama şimdi diyor onunla bir anlaşma yaptık. Tekrar deneyeceğiz. Elbette ki Resulullah Efendim o sözde de durdu. Peki o adam size niye emrediyor diyor. Yani geldiniz anlattınız da yani bir içimizden bir Muhammed çıktı. Neyi emrediyor? Bir anlat bakalım diyor. Diyor ki Ebu Süfyan, beş şeye söylüyor bize. Bu Muhammed'ül Emin bize beş tane şey söylüyor. Bir, sadece Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Atalarınızın iman ettiklerini, söyledikleri şeyleri terk edin. Bugüne kadar bildiğiniz, sizin inandığınız şeyler yanlış. Bunları terk edin, bir. Sonra namaz kılın diyor. İki, doğru söyleyin diyor. Sadakatli olun diyor. Üç, iffetli yaşayın diyor. Dört, bir de akraba ile ilginizi kesmeyin diyor. Bakın, Ebu Süfyan, Resulullah Efendimiz böyle anlatıyor. Ya diyor, bu geçmişte de bugüne kadar taptıklarınıza tapmayın, bir. Sonra Namaz kılın. Ne güzel. Sadakat sahibi olun. Hayatın gerçekten bir toplumun belki en önemli toplumu ayakta tutan husus toplumdaki o doğruluktur yani. Ticaret hayatında kaybolduysa bu, aile hayatında kaybolduysa, toplumun diğer ilişkilerinde kaybolduysa toplumun içinde güven kaybolmuştur tamamen. Güven kaybolduysa bir toplumda artık o toplum dağılmaya mahkum hale gelmiştir yani inkıraz halindedir. Onun için İslam'ın ve Kur'an-ı Kerim'in, Resulullah Efendimiz'in böyle müminlerin her birine nakış nakış işlediği bu faziletler kıymetli kardeşlerim İslam toplumu için olmazsa olmaz şeylerdir. Yani her sohbette bunu dile getirmeye çalışıyoruz. İslam sadece camideki namaz kılmamızdan ibaret değil. Aile hayatımız, ticari hayatımız, bütün toplumsal ilişkilerimiz, akraba ilişkilerimiz, ne varsa toplumda onların gerçekten bir o İslam'ın şahsiyet özelliklerini kazanmış müminler tarafından benimsenmesi ve o toplum ancak o zaman İslam toplumu olur. Diğer türlü bir yere savrulmuş, zaman zaman camide bul yan yana gelen ama henüz cemaat olamamış bir topluluk olur. Nitekim Cenab-ı Hak münafıkları topluluk olarak görmüyor. Niye? Hepsinin kalpleri dağınık çünkü. Ayet-i Kerime'de buyuruyorlar ki tahsebuhum cemian ve kulubuhum şetta. Sen onlara uzaktan baktığın zaman bir topluluk görüyorsunuz. Ama hepsinin kalbi farklı farklı. Demek ki topluluk dediğimiz, cemaat dediğimiz önce kalplerin birleşmesiyle oluşuyor kıymetli kardeşlerim. Ne ile birleşir kalpler? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah hakikatiyle birleşir. İslam'ın bildirdiği hakikatlarla birleşir. Bakış açılarının İslam'a göre olmasıyla kalpler birleşir. Herkesin kafasında bir tilki varsa, hani derler ya kafasında 40 tilki dolaşıyor diye, işte kafalarda 40 tilki dolaşınca o topluluk olmaz. Onlardan hayırlı işler de çıkmaz. Ticari ortaklıklarda da çıkmaz. Aile hayatında da çıkmaz. Siyasete de çıkmaz. Nerede olursa olsun. Kalplerde farklı farklı düşünceler varsa oradan ortak bir iş çıkmaz. Herkes çünkü kendi ferdi menfaatini düşünür önce. Halbuki İslam bize menfaatimizin toplumun menfaati içinde olduğunu veriyor. Evet, bizim menfaatimiz toplumun menfaati içinde. Onun için de burada sadakat kelimesi sadece efendim bir yerde ben sözümde doğruyumdan ibaret değil, toplumun çok farklı alanlarında oluşması gereken İslam toplumu için olmazsa olmaz ana şahsiyet özelliklerinden biridir bu. Hele hele günümüzde en çok da aile hayatında bu kelime çok önemli hale geldi. İnanın şurada akşama kadar duruyoruz kıymetli kardeşlerim. En çok aile hayatındaki problemler geliyor. Bazen erkeklerden, bazen hanımefendilerden hep boynu büküklerin en çok dertleri hocam sadakatsızla uğradık diyorlar. Yani illaki bir ihanet manasına değil ama sadakatimizi kaybettik diyorlar. Aile hayatımızda yalan var diyorlar yani. Eşim yalan söylüyor hocam diyor. Kadın diyor bunu bazen, erkek diyor bazen. E tabii bir yuvaya yalan girdiyse artık hangi hakikat üzerine o aileyi inşa edeceksiniz? Evet. Hatta şöyle bir şey vardır kıymetli kardeşlerim. Şimdi burada yok ama hatırıma geldi konular. Peygamberimize bir zat geliyor diyeyim. Tabii sonra Müslüman olduysa sahabi olmuştur zaten. Ya Resulallah diyor, ben de diyor şu hastalıklar var manevi olarak yani. Hatalar var. Yalan da söylüyorum diyor. Peygamberimiz diyor ki ona sallallahu aleyhi ve sellem sen diyor bunlardan bir tanesini kurtarırsan diğerleri kendiliğinden düzelir. Yalandan vazgeçebilir misin? Zor ya Resulallah diyor. Ama bak ben sana bir tek şey söylüyorum yani. Hele şu yalandan bir vazgeç bak. Zaten yalandan vazgeçtin mi öbür suçu işleyemezsin artık bir daha. Yalan söyleyemeyeceğine göre değil mi? Şunu yaptım, bunu yaptım, yapmadım diyemezsin. Eğer hakikaten sözünde sadık olursan. Onun için belki hakikaten aile hayatında da çocuklarımızın çok küçük yaştan itibaren burada çok güzel bir misal var o noktada. Çocuklarımızı çok küçük yaştan itibaren belki koruyacağımız en büyük şahsiyet zaafı yalandır. Ona asla fırsat vermemek lazım. Tabii ondan korumak için de çocuk annesinin babasının yalan söylediğine de şahit olmamalı. Eğer çocuk zaten evde annem yalan söylüyor, babam yalan söylüyor kanaatine geldiyse artık siz ondan sonra onu en güzel yerlere de gönderseniz içinde hep bir yara kalacaktır. Burada onun çok güzel bir misali var. Resulullah Efendimiz hani başka konular da var burada ama şurada çok güzel bir misal var. Abdullah bin Amir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün annem beni çağırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de evimizde bulunuyordu. Gel de sana bir şey vereyim dedi. Allah Resulü ona ne vermeyi düşünmüştün diye sorunca annem ona bir hurma vermek istemiştim cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah bil ki eğer ona bir şey vermeseydin sana bir yalan günahı yazılırdı. Özellikle maalesef anneler bazen de babalar bunu çok ve o anı kurtarmak için gel oğlum diyor sana bir şey vereceğim diyor. Oyunu bırak diyor. Veya şu işi yap sana şunu yapacağım diyor. Ama dediğini yapmıyor. Evet. Onun için özellikle aile hayatında çocuklarla küçük yaştaki çocukları o anı kurtarmak için bazen anneler bazen babalar aman şuna bir şey söyleyeyim. Hele şu anı bir kurtarayım diyor. Tamam mı? Yemeğini yersen faraza şunu yapacağım oğlum diyor. Çocuk da yemeği yiyor. Ama dediğini yapmıyor. Yedirdin ya diyor tamam. Önemli olan yedirmek. Öyle değil. Önemli olan yedirmek değil. Söz verdiysen yerine getireceksin. Getireceğiz yani çare yok. O zaman vermeyeceksin baştan. Tamam oğlum diyor. Şu işi yap diyor. Sınıfı geç bu sene seni tatile götüreceğim. Hele diyor bir geçsin bakalım da yazın başka mazeret buluruz. Yazın başka mazeret bulma artık. Tatile götüreceğim diyorsan öyle veya böyle götüreceksin. Yok götüremeyeceksen zaten baştan söyleme. De ki oğlum aman çalış gayret et şu sınıfı bir geç ne olursun. Bak senin için şöyle güzellikler var. Sözü ona göre söylemek lazım. Ne yazık ki çok zaman kıymetli kardeşlerim anı kurtarmaya çalışıyoruz. Anı kurtarıyoruz ama geleceği imha ediyoruz. Evet, geleceği inşa etmek gerekirken adeta geleceği imha ediyoruz. Onun için Müslümanın derdi anı kurtarmak değil, andaki en güzel ameli işlemek. Evet, anı o andaki en güzel ameli işleyerek kurtarabiliriz. Bu bakımdan da Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize evet bütün Rabbimizle olan ibadet nizamını, ibadet hayatını öğretirken esas bizleri Allah'ın razı olduğu kişilik kıvamına, şahsiyet kıvamına ulaştırdı. Bunun için Efendimiz aleyhissalatü vesselam hani hemen Ebu Süfyan'ın sözünden buraya biraz açılmıştım. Devam ediyor Heraklius. Diyor ki ben sana bu iddiasından önce onu hiçbir yalanla itham ettiniz mi diye sordum. Hayır dedin. Böylece anladım ki o ne insanlara ne de Allah'a yalan söyleyecek biri değildir. Sonra sözünde durmadığı oldu mu diye sordum. Yine hayır dedin. Bütün peygamberler böyledir. Sözlerinden asla dönmezler. Peki size ne emrediyor diye sordum. Dedin ki sadece Allah'a kulluğu, namazı, sadakatı, iffetli yaşamayı, sıla-i rahim etmeyi emrediyor dedin. Bunun üzerine Heraklius diyor ki eğer bu dediklerin doğruysa o zat çok yakın bir zamanda şu ayaklarımın bastığı yerlere bile hakim olacaktır. Evet. Sonunda da hakim oldu mu? Oldu elhamdülillah. Daha o zamanlar çünkü Şam'daydı Heraklius'un olduğu yer ama merkezi İstanbul'du. Şam'dan başladı İstanbul'a kadar geldi. Elhamdülillah inşallah İstanbul'da Şam'da ebedi İslam coğrafyası olarak kalır kıyamete kadar. Çünkü bir kere İmam Şafii'nin tabiriyle diyor ki bir yer hele ilk defa bir İslam diyarı olduysa artık o daima Darül İslam'dır. Evet, Darül Harp değildir. Eğer onu başkaları gasp ettiyse Müslümanların gasp edilmiş malıdır. Onun için İspanya'daki Kurtuba'sı, ondan sonra Granada'sı şu anda aslında mağsup İslam coğrafyasıdır. Gasp edilmiş İslam yurdudur yani. Çünkü oralar bir kere İslam'da buluşmuş. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam değerli kardeşlerim şöyle buyuruyorlar. Bana şu altı şey hakkında söz verin, ben de size cennet için kefil olayım. Zaten yani bu altı şeyi yaparsanız tabii olarak cennetlik insan olursunuz. Ne onlar? Konuştuğunuz zaman doğru konuşun. Evet. Konuştuğunuz zaman doğru konuşun. Vaatte bulunduğunuz zaman muhakkak yerine getirin. Bu her türlü vaattir yani. Ticaret hayatında bir vaat olur, aile hayatında vaat olur, komşuluk ilişkisinde vaat olur, arkadaşlıkta olur. Nerede olursa olsun. Vaat ettiğin zaman yazacaksın bir yere kendin. Ya benim böyle bir vaadim var. Çoksa mı? Ya unuttum ben onu diyoruz. Ya siz bana şu zaman şunu vaat etmiştin diyor. Çocuğumuz, ailemiz, arkadaşımız, dostumuz. Yok ya diyor ben hatırlamıyorum onu diyorsunuz. O zaman unutuyorsak vaat ettiklerinizi bir yere yazalım. Evde bir şey vaat ettiysek yazalım onu. Sokakta vaat ettiysek yazalım. İş hayatında vaat ettiysek yazalım yani onu. Alacağımızı yazdığımız gibi borcumuzu da yazalım bir yere. Borcumuz dediğin yani söz borcumuz. Diğer borcumuzu da yazacağız tabii. Diğer borcumuzu da yazacağız. Ölürüz kalırız. Bizim kafamızda kalmamalı borcumuz. Hakikaten konular birbirinin içine giriyor kıymetli kardeşlerim. Özellikle hani alacağınızı yazmasanız, alacağınızı unutsanız çok bir şey olmaz. Borcu gitmezsiniz öbür tarafa. Ama borcunuzu yazmadınız ve hakikaten de o borçla öldünüz, unuttunuz yani. Ama unutmak mazur değildir. Yazacaksınız borcunuzu. Olur ya başınıza bir iş geldi, varisleriniz, babamızın borcu varmış diyecek, yazacaklar. Bir arkadaşımız vardı yıllar önce, yani özel bir konu ama çok hoşuma gitti yani şeyi. Bir borç istemişti. Ben de talebelik zamanında onlardan çok iyilik gördüğüm için, ufak bir şeydi belki ama olur abi demiştim. İstemedim de sonra tabii. Yani nasıl olsa dedim veri diye. Bir gün çocuğu telefon açtı. Hocam dedi babam vefat etti dedi. Ama dedi vefat etmeden önce dedi ki ya benim İstanbul'da Abdullah Bey'e borcum var. Aman evladım unutmayın diye bize vasiyet etti. Yazmış da babam dedi. Dedim ki yani öyle bir babana, öyle bir insandan borç istemek ayıp olur zaten dedim yani. Onu sizin de, siz de benim yani yeğenlerim sayılırsınız, bir dostumun evlatlarısınız. Ben böyle bir şeyi talep etmem zaten. Yani notlarımı da yani ödenmese de helal olsun diye yazmıştım yani işin doğrusu. Ama onun bu hassasiyeti çok hoşuma gitti yani. Bir baba yani işte ölüyorum ne yapayım demiyor yani. Benim borcum var bugüne kadar ödeyemedim ama çocuklarıma çünkü varislerin de mirastaki ilk borçları kendilerine miras bırakan insanın borcunu ödemektir yani biliyorsa. Onun için insan borcunda yazmalı arkadaşlar. Ama söz de bir borçtur. El-va'du keddeyn deniyor. Yani vaat etmek de bir borçtur. Onu da unutuyorsanız bir yere yazmak lazım yani. Hanım beyine verdiyse bunu, bir beyefendi hanımına böyle bir söz verdiyse, çocuğuna söz verdiyse, hatta çocuk anasına babasına söz verdiyse o da yazmalı bir yere. Yani söz tıpkı bir borç gibidir. Muhakkak yerine getirilmesi gerekir. Onun için de Efendimiz bunlar zor olduğu için de hani cennet o kadar ucuz değil yani. Bedeli var cennetin. Efendimiz de buyuruyor ki altı şey hakkında bana söz verin. Ben de size cennet için kefil olayım. Konuştuğunuz zaman doğru konuşun. Vaatte bulunduğunuz zaman yerine getirin. Emanet hususunda güvenilir olun. Size insanlar sırlarını da emanet etsinler. Maddi varlıklarını da emanet etsinler ve güvensinler yani size. Sonra iffetinizi koruyun. Bir de gözlerinizi haramdan muhafaza edin. Ellerinizi haramdan uzak tutun. Evet, altı tane Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde zikredilen bize altı şart koşuyor Peygamberimiz. Siz bu altıyı bana garanti edin, teminat verin. Ben sizin cennetinize kefilim diyor. Var mıyız inşallah buna? Gayret edelim değil mi? Gayret edelim. Sözlerimiz doğru olsun. Vaatlerimiz yerine gelsin. Hele hele son üç madde günümüzde çok daha önemli hale geldi. İffeti korumak. İffet sadece hani insanın bir daha özel manada kullanıldığı manada değil. İşte gözümüzün iffeti gidiyor, dilimizin iffeti gidiyor, malımızın iffeti gidiyor. Haram kaçınırsın. Olması gerekenden farklı. Gözleri haramdan muhafaza etmek zor hale geldi. Elleri haramlardan uzak tutabilmek de yine zor hale geldi kıymetli kardeşlerim. Ama işte o zorlukları da insan ne kadar rahat aşabilirse, onlarda ne kadar başarılı olursa da Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla da ebedi saadeti kazanmış olacaktır. Tabii Allah Resulü'nün hayatında bunları gördüğümüz gibi sahabenin hayatında bunu görüyoruz hakikaten. Sahabenin hayatında bir başka şey daha görüyoruz. Böyle bir sınavla karşılaştıkları zaman işin farkına varıyorlar. Özellikle bu Tebük seferinde seferden geri kalan 3 sahabi vardır. Resulullah Efendimiz bu seferi yazda yaptı yani yazın sıcağında sefere çıktı Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Her zaman gideceği yeri gizlerken Peygamberimiz bu defa açıkça baktı, ta Tebük'e gideceğiz. Ona göre hadi gelin bakalım. Tabii sahabiler hemen Efendimiz'e katıldılar. Fakat 3 sahabi, onlar katılmadılar. Resulullah Efendimiz döndüğünde herkesin sebebini sordu. Niye gelmediniz? Bak biz ta Tebük'e kadar gittik. Kime karşı gittik? Bizans'a karşı. Biz gittik. Peki siz niye gelmediniz? Hatta Ebu Heyseme diye bir zat vardır sahabeden radıyallahu anh. Resulullah Efendimiz ta Tebük'te onu ismen sormuş. Ebu Heyseme de baştan gitmemiş. Sonra diyor ki Ebu Heyseme radıyallahu anh, bir baktım diyor Medine'de birkaç yaşlı insan ve kadınlar kalmış. Eyvah dedim diyor yani. Resulullah gitti, ben burada kaldım. Böyle can havliyle koşmuş gitmiş Ebu Heyseme peşlerinden. Ta Tebük'te yetişmiş Resulullah Efendimiz'e. Resulullah Efendimiz de tam o sırada sormuş. Ebu Heyseme nerede diye. Buradayım ya Resulallah. Geldin demiş. Ebu Heyseme iyi ki geldin demiş. Ya gelmeseydin helak olduydun. İyi ki aklın başına geldi de arkadan koştun geldin. Biz buradayken sen nasıl gelmezsin yani? Niye Cenab-ı Hak Allah ve Resulü size bir şeye çağırdığı zaman koşun gidin diyor yani. Evet Ebu Heyseme radıyallahu anh koşmuş yetişmiş Tebük'te. Ama geri kalan sahabiler de var. Resulullah Efendimiz onların her birine soruyor. Bir kısım münafıklar özellikle mazeretler uyduruyorlar. Peygamber Efendimiz de onların mazeretlerini zahiren kabulleniyor. Ama bu 3 sahabe, ya Resulullah yok bizim diyorlar. Kâb, Mirare ve bir de diğer sahabi. Ne olacak peki? Bunun bir bedeli olması lazım. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki bunlarla kimse selam vermeyecek. Ailelerine de haber gönder hatta. Bunlardan da ayrı kalacaksınız. Bir yaşlı ya Resulullah diyor, ben çok yaşlıyım diyor. Zahiren kadına ihtiyacım yok ama hizmeti kim görecek diyor yani. Hanımı geliyor ya Resulullah diyor, merhamet, tamam konuşmasın gibisi ama. Ya bu iyice perişan olacak. Ama Kâb diyor ki özellikle çok enteresandır. Namaz kılıyordum diyor. Acaba Resulullah namaz kılarken bari bana bakıyor mudur diye diyor. Öyle gözlerimi şöyle kaldırıyordum diyor. Resulullah'tan uzak kalmak ne kadar zor değil mi? Selamından mahrum kalmak. Fakat diyor, Resulullah benim kendisine doğru baktığı zaman diyor, hemen gözünü çeviriyordu diyor. Benimle asla göz göze gelmek istemiyordu diyor. Böyle diyor, bir gün değil, bir hafta değil, iki hafta değil, 50 gün geçti. Yalvarıyoruz diyor böyle, aman ya Rabbi. Biz nasıl bize bir şey tecelli olur? Sonra ayet-i kerime indi. Onlar da tabii sıkı tevbe etmişler. Onların tevbeleri kabul olduğuna dair. Onun üzerine bir sahabe koştu geldi bana diyor. Hadi bakalım gözünüzü aydın. Allah sizi affetti. 50 gündür çile çekiyorsunuz. Allah sizi affetti. Vahiy indi ve affedildiniz. O anda diyor üzerimde hiçbir şey yoktu. Elbisemi çıkarıp verdim ona diyor. Fakat sahabi diyor ki, bizi kurtaran tek şey doğruluğumuz oldu diyor. Eğer o gün biz de mazeret söyleseydik, Resulullah bizim mazeretimizi kabul edecekti ama fakat biz yine o büyük günahın içinde, büyük vebalin içinde ömrü tamamlayacaktık. İyi ki diyor, doğruyu söyledik de Resulullah'a yalan söylemedik. Büyük bedel ödedik, 50 gün az değil. Hiçbir sahabi bize selam vermedi diyor. Mescide gidip çıkıyoruz. Kimse bize bir selam vermedi. Ailelerimiz bize selam vermedi. Resulullah yüzümüze bakmadı. Doğru söyledik ama. Fakat Allah Teala doğruluğumuzu da mükafatlandırdı sonunda da. 50 gün sonra bize geldi. Onun üzerine işte kıymetli kardeşlerim, sohbetimizin başında okuduğumuz o ayet-i kerime iniyor. Ey müminler, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. Doğru söyleyenlerle beraber olun. Onun için de sadık olundan önce sadıklarla beraber olmak emri var. Önce sadıklar var. O sadıklarla beraber olursa insan ancak onlardan sadakat kazanır. Şairin dediği gibi, insana sadakat yaraşır, görse de ikrah, doğruların yardımcısıdır Hazreti Allah. Zor da görse, zor şartlar da olsa, yani bedel de ödeyecek olsa, özellikle aile hayatında çok da önemli bu, insana doğru söylemek yarışır. E ne yapayım ben? Şimdi bazıları diyorlar ki, hocam diyor, yemin ederim diyor, kefaretini veririm. Ya kefaret dünyevi cezası. Ama uhrevi cezası duruyor yani. Yeminini bozduysan, bugün bir kardeşimle ben bu konuyu konuştum. Yani siz yemin ettiniz, yeminizi bozdunuz. E tamam, 3 gün oruç tutarım veya şu kadar tasattukta bulunurum. O dünyevi cezası. Ama ahirete Allah'a verdiğin sözü bozduğundan dolayı büyük bir veballe gidiyorsun. Böyle yemin kolay bir şey değil yani. Yemini de veririm ben hocam diyor. O anı kurtarmak için, ailemi kurtarmak için yemin ettim diyor. İyi de, ahirete nasıl gideceksin o veballe? Bir de kulluk hukuku var. Yanlış şey söylüyorsun, yanlış yere yemin ediyorsun. O bakımdan aman kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü'nü yakinen tanıyalım. Onun bizim için öne koyduğu bütün güzellikleri, hayatımızın güzellikleri yapmaya çalışalım. Yani Allah Resulü bizi nasıl bir insan olarak görmek istiyorsa, sözünde sadık, emanete riayetkar, Allah'a karşı tazimli, muhabbetli bir insan olarak. Onu inşa için geldi çünkü peygamber. Cahiliye insanını, çocuğunu diri diri öldüren, ondan sonra hile yapan, başka türlü kötülükleri olan insanı medeni bir insan haline, fazilet sahibi bir insan haline getirmek için gönderildi Allah'ın Resulü. E biz kendimizi o noktada Allah'ın Resulü'nün ölçülerine göre tanzim etmezsek, düzeltmezsek, o zaman Allah Resulü'nün gelmesindeki hikmeti anlamamış oluruz. Onun için evet, Müslümanlık çok güzel, Allah Teala'nın insan için seçtiği bir hayat nizamı. E o zaman nefis mücadelesi de bu işte. İnsanın zaafları olur. Hassizlik zaaftır, yalan söylemek zaaftır, yemin zaaftır, ne bileyim, hürmetsizlik zaaftır, emniyetsizlik zaaftır. İnsan bu zaaflarını tek tek böyle önüne yazacak, kalem alacak. Ya ben bu noktalarda zaaflarım var. Yarın Allah'ın Resulü'nün huzuruna çıktığımda ahirette benim için nasıl şahitlik edilir? Allah'ın huzuruna vardığımda benim için ne söylenir orada? Son defa belki Musalla taşında iyi biliriz diyor insanlar nezaketen ama ahirete vardığımızda çıkacak. Yalanımız da çıkacak, yeminimiz de çıkacak, hıyanetimiz de çıkacak. Önümüze konacak, ikra kitabı beklenecek. Allah muhafaza eylesin. Onun için manevi terbiye dediğimizde, kıymetli kardeşlerim, seyri sülük dediğimiz, tasavvuf dediğimizde gerçekten bu manada insanın kendini o nebevi terbiye usulüne göre terbiye etmesidir. Cenab-ı Hak bu noktada inşallah hepinize başarılar ihsan eylesin. Zor zamanlarda yaşıyoruz. Bize yalan söylemeye, emanete hıyanet etmeye uğraşan binlerce sebepler çıkıyor önümüze. İnşallah bu sebeplerin hiçbirini aldırmadan Resulullah Efendimizin o üsve-i hasenesiyle ahlaklanan güzel insanlar olalım. Cenab-ı Hak bizi kendisine güzel bir kul eylesin. Habibi edibine güzel bir ümmet eylesin. Ve bizi inşallah sadıklarla beraber olup Allah'ın sadık kullarından olan insanlardan eylesin efendim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ehlihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.